adımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Hoş geldiniz Başkent'e. İşte birlikteliğimiz başladı 15.55'e dek. Her zaman olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz yine. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı. Sevgili Recep Özlem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de sizleri yayınımıza bekliyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımız. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi sizler ilk müziğini dinliyorsunuz. Bizler de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Parçalandım ve her bir parçamı ayrı yere bıraktım. Birini açık denizlerin en derin yerine attım. Kürek çektim, uzaklaştım, dönüp arkama bakmadım bile. Birini yüksek dağların zirvesine çıkardım. Hiç kimse kurtarmasın, kurda kuşa yem olsun diye. Birini hiç unutmadığım o küçük şehirde bıraktım. Dönemedim, kim bilir belki dönsem de bulamazdım. Önce savruldum, yok oldum. Sonra dinlendim, duruldum. Ve her giden parçam yerine yenisini doğurdum. Daha güçlü, daha sağ. Parçamı ayrı yere bıraktım. Birini tanıdık bir vişne ağacının dibine ektim. Soramadım filizlendi mi, sürgün verdi mi. Birini çok sevdiğim bir dost da unuttum. İstedim geri vermedi, meğer benden pek haz etmezmiş. Birini büyük bir aşk uğruna ateşlere attım. Bilerek, isteyerek ama asla pişman olmadım. Önce savruldum, yok oldum. Sonra dinlendim, duruldum. Ve her giden parçam yerine yenisini doğurdum. Daha güçlü, daha sakin. Daha mutlu, daha suskun. Daha olgun.
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken bizler de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Hemen siz sevgili dinleyenlerimizle tanıştıralım. Küratör Sayın İbrahim Karaoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Evet, Almanya'nın Goslar kentin, doğru söyledim değil
evet.
mi? Goslar kentinde yer alan Modern Sanatlar Müzesi'nde Türk sanatçılarına ait 40 koleksiyon da yer alacak. Şimdi çok önemli aslında, çünkü Cumhuriyet tarihinde bir ilk galiba.
İlk, evet.
Dünyanın en önemli müzelerinden birinde hem dünya sanatçılarıyla birlikte aslında
Picasso, Dali,
değil mi? Bizim
Korksor
de çok önemli
gibi.
Sanatçılarımızın,
evet, çok önemli
yapıtlarının yer alması. Nasıl oldu? Birazcık o başlayıştan, ilgiden söz edelim lütfen.
Tabii memnuniyetle. Geçen yıl Cervantes'in ölümünün 400. yıl dönümüydü,
evet.
Ve dünyada yaklaşık olarak 2500 civarında etkinlik vardı. Bu etkinlikler daha çok sergiler ve değişik anma programları şeklinde oldu. Ya ben şöyle bir şey yapıyorum. Yani gittiğim bir kentte mutlaka müzeleri geziyorum. Bazı müzeleri her gittiğimde geziyorum. Çünkü hani sergilenen işler değişiyor falan. Şimdi yıllar önce Goslar'da Modern Sanatlar Müzesi'nin içinde bir Don Kişot evi var. Bu dünyadaki tek önemli, en önemli daha doğrusu, hı, Don Kişot merkezi. Çünkü Don Kişot Cervantes'i yazdığında Cervantes modern Avrupa romanının ilki, başlangıcı ve en sağlam kurgulu olanı anlamında sanatın her alanını etkilemiş. Yani dünyanın her yerinde çok ilginç işte Don Kişot operaları olmuş, Don Kişot üzerine heykeller, Gustave Doré mesela o yüzyılda, yaşadığı yüzyılda ilk kez Don Kişot'u bir kahraman olarak karakterize etmiş ve bir takım işte baskı resimler, hı hı, oluşturmuş falan. Şimdi doğal olarak da bu 400. yılla birlikte çok değişik etkinlikler vardı ama ben o etkinliklerin boyutlarının ne olduğu konusunda çok fazla bilgiye sahip değildim. Goslar'daki Modern Sanatlar Müzesi'nin içinde bu yeri keşfettiğimde, ki çok uzun yıllar oldu, hep böyle bir şey, ya bunu nasıl hani Türkiye'ye, buradaki işleri nasıl getirebilirim? Çünkü Don Kişot'u bir kahraman olarak Picasso'dan, İşte Gustave Doré'den, Corbusier'den, aklınıza gelmiş dünyanın en önemli sanatçılarına kadar önemli heykeller, resimler, baskı resimler falan var. Şimdi bunun şöyle bir öyküsü var. Bu öykü çok kıymetli. Peter Schilling bir önemli bir Alman koleksiyoner, ama şöyle bir koleksiyoner. Don Kişot'u çok seviyor. İşte bir biblo ve benzeri şeyleri, hı hı, topluyor falan. Ve ailede çok büyük yemekler yeniliyor. O dönemin en ünlü ressamları, sanatçıları falan. Bir gün çok önemli bir Alman ressama şeyi anlatıyor bir aile yemeğinde. Ya diyor, ben çok seviyorum Don Kişot'u, işte bak bunları biriktirdim falan, ama hepsi biblonsu şeyler. Ya olur mu diyor, güzel, iyi hoş, ama sen çok varlıklı bir ailesin. Yani diyor, ailenin çok parası var. Ben seni Picasso'ya göndereyim, git ondan satın al diyor. Ha dur, bir de Dali'ye de uğrarsın falan diyor. Ve Paris'e gidiyor Peter. Paris'te işte Picasso'dan alıyor. Dali'den alıyor. Sonra işte Picasso'na yardımcı oluyor. Gustave Doré'nin işlerinden buluyorlar. Hı hı. Dönüyor Almanya'ya. Sonra diyor ki o ressam dostu, ya diyor bir de bizim Almanlara yaptıralım falan diyor. Ve Almanya'nın o dönemdeki en ünlü sanatçıları başlıyorlar Don Kişot üzerine resim, heykel ve benzeri şeyler yapmaya. Sonunda o bütün o küçük biblomsu şeyler elden çıkartılıyor. Ve çağdaş sanatın herhangi bir unsuru şeklinde olan bütün önemli şeyler de biriktirilmeye başlanıyor. Ve 1975'te bu söylediğim müze açılıyor. Sonra ve bu müzenin açılışına da bu aile, Peter'in ailesi ön ayak oluyor. Ve dünyada ilk kez resim üzerine bir Oscar sayılabilecek bir ödül konuluyor. Ve her yıl 1975'ten başlayıp bugüne kadar her yıl dünyanın en önemli sanatçıları, işte Henry Moore'dan başlamışlar ödül vermeye. Bazalistler, Kiefer'ler, o kızın ne kadar çağdaş şu an yaşayan sanatçı varsa onların hepsine Boyce'lara falan vermişler. Şimdi adam yaşlandığında şöyle bir şey düşünüyor. Ya ben diyor bunları müzeye bağışlayayım. Müze aslında hani çağdaş sanat dünyanın değişik evet. ustaların işlerinden oluşan bir şey. Ama diyor yani bir şey yapsak diyor. Yani bir şu bir eski bir ev var orta çağdan. Bunu restore etsek Don Quixote evi yapsak falan diyor. Orası da bitince iş daha da boyutlanıyor. Çünkü çok fazla iş geliyor. Müze satın almaya başlıyor. Bir takım insanlar bağışlıyorlar falan. Şimdi ben bu koleksiyonu her gittiğimde böyle bir hani bazı şeylerde bir saygı duruşuna geçerse ben de böyle her gitti hay Allah falan. Ki Don Quixote benim de çok sevdiğim bir kahraman. Cervantes bir yazar olarak hakikaten sevdiğim bir insan. İşte geçen yıl için böyle bir şeyi kurguladığımda yaklaşık bir 3-4 yıl öncesinden şöyle bir söz aldım onlardan. Ben bunu 400. yıl etkinliği olarak Türkiye'ye götüreceğim. Çünkü bu Cervantes'in bizim akrabalığı vardı. Çok şaşırdı Almanlar. Bilmiyorlardı. Çünkü
İstanbul'da yaşamış.
Yaşamış.
Evet.
Çünkü İnebahtı Deniz Savaşı'na katılmış. Bir lejyoner şey Cervantes. Tam bir şey tipik serseri bir adam. İşte savaşa katılmış ama Osmanlı donanması o savaşta bir top güllesiyle bunun sol kolunu uçurmuş. Osmanlı'nın kaybettiği o dönemdeki tek deniz savaşı, İnebahtı Deniz Savaşı. Ama ne yapmış biliyor musunuz? O tek kolla kaçmaya çalışmış falan. Sonra korsanlar yakalamışlar. Cezayir'e köle olarak gitmiş. Oradan birisi gelmiş. İstanbul'a satmış bunları köle olarak. Mimar Sinan da o zamanlar şimdiki Kılıçarıpaşa Camisi'ni yapıyor. O camiyi yaparken hep şey de yapmış. Köleler geldiği zaman gönderin de taş işçisi gerekiyor. Bugünkü o Karaköy'de şeyin daha doğrusu tophanenin olduğu yerde çok güzel bir camidir o. Tam caminin bittiğinde de ailesi kefaretini ödemiş bir şekilde ve kölelikten kurtulmuş, azat olmuş. Ama öyle serseri bir adam ki o günün koşullarında tırnak içinde söylüyorum bunu. Gittiğinde de tekin durmamış yani tek kol falan ama içeri düşmüş hapse. Ne yapacak? Başlamış kendini anlatmaya. Aslında Don Quixote kendi. Ve sonra o büyük Batı'nın ilk modern romanı çıkmış. Sonra da o roman işte sanatın her alanını işte sinemayı etkilemiş. İşte yani operayı etkilemiş, balesi yapılmış, tiyatrosu yapılmış. Başka sanatçılar ya mesela Picasso'dan Dali'ye kadar, Corbusier'e kadar
sizi pek çok sanatçı. Sizi de o kadar sanatçı. Etkilemiş ki siz de bizim sanatçılarımızla oraya gitmeyi yer ettiniz.
Şöyle yaptım. Oradaki işleri aldım geldim. Bettina benim çok sevgili dostum, o müzenin müdürü ve çok önemli bir küratördür. Dedim ki birlikte yapalım küratöryal çalışmayı ve şey yapalım. Yani ben de ama temel bir ilke olarak ben de 50 civarında Türk sanatçıyı katmak istiyorum. Çünkü bizim piyasa sanatlarımız çok sağlam. Çok iyi bir resim geleneğimiz var, heykel geleneğimiz var gerçekten. Kabul etti bunu. Ben de arkadaşlarıma ev ödevi verdim. Ve her birisi çok iyi işler yaptılar. O işleri sergiledik. İnanılmaz, mesela Ankara'da 18 bin kişi izledi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde oldu. Ve sonra Bodrum'da sergilendi. Sonra da işte geri dönmek zorunda kaldım. Ben o zaman arkadaşlara şeyi önerdim. Ya bu müzede yer almak ister misiniz? Çok sevindiler falan. 40 tane işin sahibi kabul etti bunu. Gönderdik. Şimdi o müzenin çok iyi bir seçici kurulu var. Şimdi o müzeyi demin anlattığım hani resmin Oscar'ı denilebilecek ödülleri evet. veriyor. İşte tam da o kurul da şey yaptı, inceledi bunları.
40'ı da kabul
dışında
edildi.
Kabul edildi ve şimdi ilk kez tabii ki bizim sanatımızın çok önemli müzelerde şeyleri var, değişik işler ama ilk kez 40 tane yapıt şu an Goslar Modern Sanatlar Müzesi'nde bulunuyor. Her giden insan orada izleyebilecek onları.
Evet.
Ve düşünsenize binlerce insan izliyor.
Peki eserler bağışlanacak mı?
Bağışlandı.
Bağışlandı.
Ve şimdi orada.
Evet, orada.
Orada.
İstedikleri zaman evet. herkes görebilecek ve dünyaca ünlü sanatçılarla birlikte.
Tabii Picasso'yu da görecek orada.
Yapıtlar da bizim çok ünlü sanatçılarımızın
evet,
yapıtları
çok,
değil
çok
mi?
Iyi sanat, evet, çok kıymetli sanatçılarımız.
Kırkının belki ismini saymaya vaktimiz yetmeyebilir
mesela,
ama.
Mesela işte Zafer Gençaydın, Hasan Pekmezci, Zahit Büyükçe, Fevzi Karakoç, Yalçın abininkine ulaştıramam. Mesela Metin Yurdanur. Yani ya bu çok iyi oldu. Ben şeyi çok seviyorum. Şimdi biz kreatörler bir şeyler yapıyoruz. Bu gerçekten bir tutku. Hani bir şeyi sunmak, bir konsepte sunmak güzel bir şey. Tamam. Ama hani böyle bir etkinlik bittiğinde ne kaldı geriye var ya.
Evet.
Ben o ne kaldı geriye de eğer çağdaş bir tat yakalarsak, kalıcı bir tat yakalarsak çok önemsiyorum onu. Bu anlamda da çok mutluyum. Çünkü benim en temel şeyim, amacım bizim çağdaş Türk sanatımızı mümkün olduğu kadar dünyaya tanıtmak. Bizim çok iyi bir çağdaş Türk sanat birikimimiz var. Ama onu tanıtma ve sunma konusu daha önce de ben sizin değişik kereler konuğunuz oldum. Evet. Hep oralarda da mesela hep yurt dışında yaptığım etkinlik işte Hong Kong yaptık mesela. Şaşırdım ben. İnanılmaz büyük yazılar çıktı. İyi iş götürürseniz, evet, iyi sunarsanız.
Çok iyi eserlerimiz, çok iyi sanatçılarımız var ama.
Çok iyi sanatçılarımız
var. Sergilemekte ya da ziyaretçi bulmakta güçlük çekiyoruz herhalde.
Dünyaya tanıtmakta, evet. Bak sinemamız mesela şeyi aştı. Sinemamız, evet, hani ödüllerle falan kabul ettiriyorken. Müziğimiz aştı. Hakikaten, evet, çok iyi müzisyenlerimiz var. Ya tiyatromuz da öyle. Ama mesela şeyde bizim plak sanatlarda gerçekten daha çok etkinlik yapmamız gerekiyor. Çünkü bizi böyle bir sıradan bir oryantal toplum
çok
falan.
Çok güzel bir adım. Hatta bir sıçrama. Bir anda Avrupa'nın en iyi müzelerinden biriyle bu işe başlamışız. Sanatımızın tüm dünyaya tanıtılması adına da çok önemli bir adım aslında.
Evet, benim de temel amacım bu. Evet. Yani çünkü hani herkesin bir şeyi vardır. Yani bir duruşu vardır ve o duruş hani bir şeye yöneliktir. Hı hı. Benim en temel, ki bugüne kadar çok uluslararası etkinlik yaptım. Birçoğunda TRT'nin konuğu oldum ve hep onları, evet, anlattım ve hakikaten çok keyif alıyorum. Hele bu tür başarılar yakaladığımızda da çok onur duyuyorum. Çünkü mesela Almanya'nın en ciddi gazeteleri bunu haber yaptılar.
Yine çünkü daha Goslar çok önemli bir müze.
Berne çok yakın bir yer, bir orta çağ kenti. Böyle şey, kente girdiğiniz zaman böyle bir tarih kitabının içinde gezer gibisiniz. Hmm. Çünkü UNESCO Dünya Mirası olarak restore etmiş. Her bir metrekarede ciddi emekler var. Çok iyi korumuşlar. Ve şöyle bir özelliği var Goslar'ın. Goslar hem orta çağ kenti olmaktan dolayı çok turist alan bir yer. Bir de şey, genelde Almanya'da hani şeydir, böyle güneyden kuzeye doğru yükselti azalır. Hı hı. Ama mesela Goslar kuzeyde bir yer olmasına karşın yükselti fazla ve kayak merkezi. İşte kışında çok yoğun oluyor. Hani yazında işte bizim de sanatçılarımızın hani işleri bir de müzelerde çok iyi geziliyor. Çünkü insanlar bir süre sonra bakıyorlar neyi var, işte müzesi var, gidelim, hı hı, falan. Güzel. İşte bizim sanatçılarımıza tanışacak her yıl binlerce insan.
Ne güzel, ne öyle mutlu. Şimdi tabii pek çok sergiye küratörlük yaptınız ama bu bambaşka bir şey, değil mi?
Yani vallahi evet, benim için de, evet, yani bu şey en kıymetli çocuk gibi oldu. Herkes hani, evet, tabii ki ayrım yapmayız ama çocuklar, elbette, arasında bu, elbette, böyle şey. Çünkü hani ben hep sonuçlardan yola çıkarak bir şeyi değerlendirmek isterim. Hani sonuçta böyle bir noktaya geldik. Ya önemli, hani bir de şey de önemli, hani ya mesela Cervantes çok önemli bir yazar. Hı hı. Hakikaten Don Quixote inanılmaz ya. Dünyada belki de yayınlanmayan, evet, ülke yok. Ama mesela bizim için şöyle bir anlamı da var. Bakın demin anlattık, hani İstanbul'a gelmiş falan, bunlar çok önemli. İşte şeyin kayıtlarında, Kılıçalı Paşa Camisi'nin vakıf kayıtlarında, Osmanlı defterlerinde var onun şeyi. Çünkü İspanyollar da biliyorsunuz esas isimler çok uzundur. Mesela Picasso'nun adı yanılmıyorsam 20 küsür sözcükten oluşur ama biz onu kısaca Pablo Picasso diyoruz. Evet. Cervantes de öyle. Mesela aynen orijinal ismiyle kaydedilmiş falan. Şimdi bizi bir de şöyle ilgilendiriyor Cervantes. Mesela Evliya Çelebi inanılmaz bir değer. O kadar önemli ki bizim edebiyatımızda. Yani mesela Evliya Çelebi ile Cervantes arasında yaklaşık bir 50 yıllık yaş farkı var ama çağdaşlar. Hı hı. Şimdi bakın o dönemde dünyada, bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum, işte Cervantes ne kadar büyük yazarsa onun çağdaşı, dünyadaki en çağdaşı, ona en yakın yerde duran, hatta neredeyse aynı yerde duran şey Evliya Çelebi. 10 cilt Seyahatname. İnanılmaz becerikli bir adam. bir kere Enderun'dan mezun. Ya Enderun o dönemin en entelektüel kurumu. İşte bütün sadrazamlar, padişah çocukları, şehzadeler orada eğitim görüyorlar. Devşirilmiş çocukların en yetenekleri orada eğitim görüyor ve mesela tesibi çok iyi biliyor. Şey hatta çok iddialı bir adam ve mesela şimdi hatırlayalım şeyi, hani onun seyahatnamesini biliyorsunuz 10 cilttir ve şey mesela ilk ciltte İstanbul vardır ama bugüne kadar yazılmış en güzel İstanbul'dur. Çünkü o yaşadığı yerlerde, gezdiği yerlerde bütün sosyal ritüelleri çok iyi anlatmış. Ya düşünsenize bize inanılmaz bir miras bırakmış. Yani şimdi biz ona baktığımız zaman böyle bir 17. yüzyılın 16. yüzyıl sonrasında falan İstanbul'un o yaşayan bütün şeylerini, verilerine sahip olabiliyoruz. Artı şey hani o gün Osmanlı sınırları içindeki her yeri gezmiş aşağı yukarı. Anadolu odaklı gezmiş ama mesela şimdi düşünsenize Almanya'ya kadar gitmiş. Mesela Viyana'ya gitmiş. Mesela Rusya'ya gitmiş. Ta işte şeye gitmiş. Tataristan'a falan gitmiş. Ve her gittiği yerde biraz abartı var belki ama çok güçlü bir anlatım var.
Evet.
Mesela şimdi bana deseniz ki işte Marco Polo bilmem ne çok önemli. Çok ciddi böyle şeyleri vardır Marco Polo'nun. Hani böyle bir düşünce sisteminde bizi yanıltabilecek bir takım şey. Ama mesela Evliya Çelebi'de küçük abartılar vardır ama çok önemli edebi bir tat vardır.
Evet.
Çok iyi bir dokümantasyon vardır, belge vardır ve şey hani dönüp geriye bakmak istersek ve biz nereden geldik, bu toplum kendi ritüellerini ne kadarını koruyabilir gibi böyle bir kendimize hesaplaşma yaşarsak hani dönüp baktığımızda bize evet işte biz buyuz noktasında pek çok değer sunabiliyor. Çünkü şey hani biz belleğini çok iyi koruyamayan bir toplumuz ve
evet.
iyi ki bir Evliya Çelebi'miz var ve üstelik bana göre, sadece bana göre değil tabii yani bütün entelektüel insanların bu noktada hemfikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü en önemli çalışmaları Batılılar yapmışlar ve onlar da çok büyük bir değer olarak görüyorlar. Çok iyi anlamadığımızı düşünüyorum ve işte Cervantes'in çağdaşı ve çok önemli bir yazar. Yani o anlamda da hani böyle bir Cervantes deyince hani bir çağrışımla aklıma geldi ama
mutlaka anılması gereken isimlerden hatta evet. birlikte anılması gereken
Bence.
İsimlerden
çünkü
diyorsunuz.
O dönem dünyanın en önemli iki ismi işte.
Evet, evet. Şimdi yapıtlar yerini alınca gidip gördünüz tabii ki.
Yok, gideceğim.
Gideceksiniz.
Yaklaşık 10 gün sonra Berlin'e gideceğim. Sonra Kassel'daki dokümanteye gideceğim. Ama şey Gösteri mutlaka uğruyorum çünkü hani
zaten uğrardım diyorsunuz.
Zaten uğrardım
daha
çünkü
farklı
şey,
bir sebebim var.
Yine biliyor musunuz yani yine Don Quixote evinde yeni bir şey var mı diye uğrardım.
Uğrardınız, evet.
Mesela geçenlerde çok enteresan bir şey oldu. Ben bunu paylaştım işte basında sağ olsunlar güzel yazılar falan çıkıyordu. Şey bir Romanyalı çok önemli bir sanatçı. Bizde işte şey Hürriyet'in o büyük karikatür ödüllerini falan almış. Onun da çok işi var. Buraya da getirmiştim o işlerden. O mesela benim paylaşımımın altına inanılmaz bir yazı yazmış. Ben Türk sanatçılarının o müzeye gelmelerine çok sevindim. Ve işte Peter Bey'i almış o da. Ve bu müthiş bir olay. Ve işte ben de başlangıçta çok katkıda bulundum falan diye. Bakın mesela şey hani biz böyle bir şey yapmasak hani o insanlara ulaşamayacaktık.
Evet.
Diye düşünüyorum.
Evet kesinlikle. Peki sanatçılarımızın bu konudaki düşünceleri dünyaya açılmış olmak, en önemli müzede yerlerini almış olmak.
Bu sanatçıların önemli bir bölümünün dünyanın çok değişik koleksiyonlarında işleri var.
Evet.
Ama bu sanatçıların bu kadar çoğunun toplu olarak bir müzede işleri yok. Yani bizim hani Cumhuriyet döneminden bu yana daha doğrusu bizim resmimizin olgunlaşmaya başladığı dönemden bu yana da baktığımızda bunu çok ciddi bir şekilde söyleyebiliriz. Evet ilk kez 40 tane yapıt bir müzede yer alıyor ve üstelik hani dünyada çok saygınlığı olan bir müze. Sanatçılar çok mutlular ve şey hani o mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü şey hani beni yarı yolda bırakmadılar. Mesela şunu diyebilirlerdi. Çünkü ben bu etkinlik için bir kitap yazmıştım zaten. Oraya da almıştım. Hani ya tamam işte burada etkinlik yaptık. İşte bunun bir dokümanteri de var. Hani ben bunu vermem diyebilirdi. Ama tam tersine beni yüreklendirdiler. Çok mutlu olacaklarını söylediler. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi biz Betinal'e seçtik ama bunları mesela bir de Müze Yönetim Kurulu'nun onayından geçti. Bu böyle bir 3 aylık bir zaman aldı ve ya ben de o ara böyle arkadaşlarımı arayamıyorum falan, böyle bir bekliyorum.
Ne olacak?
Evet, ne olacak?
Nasıl
falan.
Bir cevap diyecek?
Hani şey, hani sonra her birine birer onurlandırma belgesi gönderdiler ve işte onlar da şeyi söylediler bana, ya evet biz bununla gerçekten onur duyduk. Hani bunu aynı zamanda kendileriyle ilgili bir takım kitaplarda CV'lerinde falan kullanacaklar. Ve şey, hani sonra ne yaparız? Hep benim öyle bir yaşama felsefem vardı. Bundan sonra da artık bundan daha büyük şeyler yapmalı ve hani daha çok sanatçımızı...
Sizin vardır yine gözünüzü kestirdiğiniz var, müzeler.
Var, olacak. Yani öyle şeyler var. Şimdi 2018'de mesela, tam şimdi şifre etmek istemiyorum ama iki büyük kentte bienaller olacak. Şimdi biraz da onun için gidiyorum. Hem bir çalıştay olacak. Umarım onlarda da öyle sonuçlar yakalarız.
Ne güzel, ne mutlu gerçekten. Çünkü o zaman bir hedef koyuyorsunuz. O hedefe ulaştığınızda oraya varmış olmanın getirdiği bir mutluluk, bir haz var ki o bambaşka bir şey galiba.
Yol hali çok güzel.
Evet.
Hep böyle, yani işte bir hedef koyuyorsunuz, bitiyor, başka hedef, hep hedefler. O zaman hep bir yol halinde oluyorsunuz ve ben o yolculuğu seviyorum.
Evet.
Ve arkadaşlarımla birlikte, yani benim ülkemin kıymetli sanatçılarıyla öyle bir yolda yürümek, omuz omuza olmak çok güzel. Bir de ülkemi çok seviyorum. Yani bizim çağdaş sanatımız bunu gerçekten hak ediyor. Yani biz bundan sonra daha çok çalışırsak bence çok daha değişik atraksiyonlar ve buluşmalar yakalayabiliriz.
Evet.
Öyle.
Şu an tatil mevsimi yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz için. Onlar memleketlerine dönüş için yola çıktılar. Belki yolları oralardan
Ghostlar
geçerlerse.
Kuzeydekilerin büyük bir çoğunun geçer.
Evet, mutlaka uğrasınlar.
Uğrasınlar ve
o 40 dev sanatçımızın yapıtlarını
görsünler.
Görmeden gelmesinler.
Ne güzel,
diyelim.
Çok mutlu olurum,
evet.
Yani.
Hatta buradan oralara yolu düşen dinleyicilerimiz varsa onlar da
çok
mutlaka
oluyor,
ziyaret
giden
etsinler,
evet,
ve görsünler,
evet,
diyoruz.
Çok sevinirim. Onlar da çok mutlu olurlar diye düşünüyorum.
Evet. Biz de çok mutlu olduk. Hem konuğumuz olduğunuz için hem de böyle bir şeye ön ayak olup yapıtlarımızı oralarda yer aldırdığınız için. Yine
çok teşekkür ederim.
Dileğiyle.
Ben de sizin sayenizde bir kez daha bu güzel şeyi daha çok insanla paylaşma olanağı buldum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Siz de sağ olun.
Çok
siz
teşekkür
de var olun.
Ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, küratör Sayın İbrahim Karaoğlu stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar.
Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde. Bir baksan kül olurdum yüzüne. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana. Bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde. Bir baksan kül olurdum yüzüme. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana. Bir daha yağmadılar coşkuyla.
bir karanfil, yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, Öze Yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Doçent Doktor Remziye Ege, hoş geldiniz. Merhabalar.
Merhabalar.
Evet, Ramazan ayı boyunca Kur'an'dan söz etmeye devam ettik. Nelerin nasıl okunması gerektiğinden. Kur'an zaten çok okunan anlamına geliyor galiba, değil mi?
Evet.
Anlamı itibariyle de ona yakışır biçimde okuyup, özetleyip hayata geçirmek önemli galiba. Neleri nasıl okumaları yönünde hep bir şeyler söyledik bu zamana kadar. Yol göstermeye çalıştık. Bugün de yine öyle yapacağız. Yol gösterici olacağız ve önümüz bayram. Bayrama geleceğiz sonra.
Evet, peki. O zaman üçüncü ayaktan bahsedelim. Çünkü bir daire var ve o dairenin bugün toparlanması gerekiyor. Kur'an bilgisi ne idi? Kur'an'ı ne gözle okuyacaktık? Biz bunu en baştan söylemiştik ama şimdi tabii bir toparlama olsun diye en sonunda da söylüyoruz. Nasıl okuyacaklarıyla ilgili de dinleyicilerimizin bir kısım ipuçları vermiştik. Onları tekrar etmeyeceğiz. Ama genel olarak Kur'an'ın özündeki bilginin bir Allah bilgisi etrafında toplandığını, çünkü ilk muhataplar başta olmak üzere biz de aynı şeylere muhatabız. Bir Allah bilgisindeki yozlaşmadan söz ettik ve Kur'an'ın onu bir biçimde yeniden ele alarak düzeltmek ve eski anlayışlar üzerinden geçerek, yani sizin şu sebeplerden dolayı şu noktaya geldiğinizin biz farkındayız ama o öyle değil diyerek, hı hı, sürekli Allah'ın kendisini anlatması var. Hem kısa surelerde var bu, ilk inen ayetlerde var, hem de büyük surelerde yine özet şeklinde Allah bilgisi var. İkincisi ahiret bilgisiydi. Bu da çok önemliydi çünkü yine onu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. İlk muhatapları bunun çok ciddi anlamda yozlaşmasının bir örneğiydi ama bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Yani her zaman için tabii ki biz oradan koparıp bugüne getirdiğimizde kendimizle de özdeşleştirdiğimiz, hı hı, durumları, tutumları görüyoruz. Aramızdaki fark şu, aslında şunu söylemeye çalışıyorum ilk muhataplar derken, madem o konuyu açtım bir parantez açayım, kapatayım. Evet. Ya orada iman meselesi henüz daha tam net oturmamıştı. Hayır, şimdi biz yani annemizden doğuyoruz, elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Hı hı. Da peki, yani o iman nasıl işliyordu insanlara ve bu işlenmiş olan şey nasıl çıkıyordu insanlardan? O bakımdan örtüşüyoruz demek istiyorum. Hı hı. Onlar inanma konusunda biraz daha sıkıntılı ve geriden geliyorlardı. Çünkü sorguluyorlardı ve ayetler geliyordu üst üste, onların sorularına da cevaplar veriyordu. Bazen geri düşüyorlardı, bazen ileri gidiyorlardı ama 23 senelik bir süreydi bu. Yani elhamdülillah Müslümanız dedikten sonra da 23 sene boyunca eğitilerek bir noktaya gelebildiler. Şimdi biz elimize alıyoruz, Kur'an bir bütün olarak var. Zaten kimse bize Müslüman olacak mısın diye bir teklif sunmuyor. Biz Müslümanız diye dünyaya geliyoruz. Hı hı. Fakat bakıyoruz ki yani bizim Müslümanlığımızda hani bu şekilde madem baştan bir toptan imanla başlamış bir Müslümanlıksa nasıl bir Müslümanlık? İşte bu noktada.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Onu ayrıştırmamı ve dinleyicilerimizin bir dereceye kadar dikkatine sunmamın sebebi sürekli o.
Evet. O zaman orada tüm şartlar bir şey yerine getirilmeli.
Ve biliyor musunuz? Heh, yani bizim açımızdan bir eksiklik var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hı-hı. Yani biz madem bu durumun içerisindeyiz, bu imkana kavuştuk. O zaman ilk hakkını Müslümanlar vermeliyiz. Gibi davranmayacağız evet. Yani. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi evet. Üçüncü ayağı dediğim şey de yani bu dairenin kapanmasıyla ilgili olarak hatırlarsınız. Biz sizinle zaten böyle bir büyük bir program yapmıştık. Salih amel konusu.
Hı hı.
Yani Allah'a ahirete inanmak ve iyi işler yapmakla ilgili Kur'an'ın çok büyük bir tezi var. Neredeyse başından sonuna kadar zaten söylediği şey bunun üzerine evet. Kurulu. Yani dünya görüşü, İslam'ın, Kur'an'ın dünya görüşü bu. Allah'a ve ahirete inanmak ve iyi işler yapmak.
Evet. Çünkü, zaten demez mi ki kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa evet. Onu görür. Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa onu görür.
Evet, işte bu kadar. Şimdi bizim bugünkü programımızda tamamlayacağımız kısım da o oldu. Hı-hı. Neden? Çünkü bir ay bitti. Kur'anlar açıldı, okundu, hissedildi, yaşandı ve şimdi biraz böyle buruk olabiliriz. Daha yetmedi bize. Yani yeni başlamıştık duygusuyla hareket edebiliriz. Zaten işte biz ama de onun için diyoruz ki biz de onun evet. için diyoruz ki ne güzel. Bu duyguya sahip olduysak o zaman zaten bu bir veda değil, bir başlangıçtı. Evet. Bu başladığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Bir dahaki Ramazan'a kadar bakalım hayatımızda neler gelişecek, neler değişecek.
Hatta anlayarak okumak, tabii. Meal ve tefsirlerden de yararlanarak değil
kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle. Bunları da yapmaya devam ettiğimiz sürece işte o hani Müslümanlığımızda ne oldu sorusunu sormak. Çünkü bana göre işte o Allah'a ve ahirete inanmanın yanında sürekli tekrar edilen ve insanların bir çizgisi olsun, bir omurgası olsun, hayatta bir duruşları olsun, oraya çekmeye çalışan bu salih amel meselesini şöyle tanımlıyorum. İnsanın cennetten kovulma nedenini düşünmediği bir tek anın olmaması diye düşünüyorum. Ben bu noktaya geldim kendi hı hı. kişisel hayatımda da mesleki olarak da. Yani çünkü Allah insana güvenerek yarattı. Kur'an'ın ifadeleri bu. Meleklerle bir diyaloğu var. Onlar dediler ki yani bu kan dökücü, yeryüzünü bozgunluğa uğratıcı bir varlık mı yaratacaksın? Demek ki böyle de bir bilgileri var insana dair, bir tecrübedir bu belki. Siz bilmezsiniz, ben bilirim dedi ve Allah yarattı. Adem'i yarattı, sonra Havva'yı yarattı. Ne yaptılar? Yani bu çok önemli bir soru, biliyor musunuz Nilgün Hanım?
Evet.
Onun için... Şimdi onların yaptığı şeyi analiz ettiğimizde bir dereceye kadar insanın varlık koşullarına gidiyorsunuz. Çünkü yani Allah'a rağmen bir hadsizlik var orada. Yani bu ağaca yaklaşmayın dedi. Her şey size tamam dedi ama bu böyle dedi. Ona da tuttular, yaklaştılar.
Evet.
Şimdi öyle olunca bu ne demek? Bunu hatırlamak lazım. Bunu hı hı. hatırlayarak harekette bulunmanın adı her türlü ne yapıyorsanız ve ne yapmıyorsanız salih amel. Bu ne demektir işte? Yaptığımız her şeyi böylesine büyük bir süzgeçten geçirerek ve sürekli kendinizden büyük ve sizi her zaman kuşatan sizin o hadsizliğinizi durup durup yüzünüze çarpacak bir gücün evet. olduğunu bilmek. Bakın bunun altında ezilmekten de söz etmiyorum. Çünkü bu sizin özgürlüğünüze de ihanet olur. Oysa ki Allah sizi özgür bırakmış.
Hı hı.
Kendisine iman konusunda dahi bunu söylüyor. Biz diyor sadece bunları açıklıyoruz diyor. Kur'an'ın bütününe baktığınızda peygamberlerine böyle ihtarlar var.
Hı hı.
Kimse kimseyi zorla iman ettiremez. Eğer öyle bir şey olsaydı ben zaten insanlara bunu yapardım. Yapmamış oysa ki. Bunları evet. sormamız, sorgulamamız ve kendimize göre bir hayat biçimi içerisinden geçerek kendisine ulaşmamızı zaten öngörmüş. Böyle yaratmış bizi. Ha demek ki şimdi bir noktaya daha ulaştık. Ramazan boyunca biz neyin farkına vardık veya varmalıydık veya varmadıysak da bundan sonra varalım. Bu Kur'an'ı okumalar aslında bizim kendimizle ilgili bir şey.
Hı hı.
Yani biz okuyup okuyup da başkalarına nizam ver.
Belki kaybettiklerimizi, kaybettiğimiz değerleri orada bulacağız.
Bulacağız, hatırlayacağız. Evet. Bunun bize ait, bizimle ilgili bir şey olduğunu düşünerek. Yani niyetimizi hep o şekilde. Bakalım bugün ben hani o sizin dediğiniz gibi olsun, kaybettiğim bir şeyi bulabilecek miyim? Ama ben.
Evet.
Yani
evet.
Dışarıda Ayşe, Fatma, kendi çocuğum dahi olsa. Yani bunlarla o kadar çok ilgileniyoruz ki yine Ramazan'da bir takım tatsızlıklar yaşadık, yaşamasaydık. Neyse ki bunlar tek tek şeyler, yani bütün olarak biz bunlara millet olarak karşı olduğumuz için hiç olmazsa böyle bir duruşumuz var. Yani kimse kimsenin ibadetiyle ilgilenmemeli. Çok zor bir ibadetti oruç. İnsanlar tutabildi, tutamadı. Kimse kimseye bu konuda ağzını açıp en ufak bir şey söylememeli.
Evet.
Yani yoksa sizin tuttuğunuz oruç bakalım o konuda sizi tutmuş olabildi mi o zamana kadar?
Evet.
Beni geçen gün bir yere davet ettiler. Dedim ki ya bugün dedim evdeyim ve hiç çıkmadım. Bugün orucumu dedim şöyle tamamlamak istiyorum. Yani sessizlik içerisinde tamamlamak istiyorum. Evet. Bugün dedim böyle bir orucum olsun istiyorum dedim. Kendi kendime. Çünkü düşündüm yani şimdi gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Sohbetler, muhabbetler bunların hepsi çok güzel şeyler, çok insani şeyler. Ama gerçekten artık o kadar çok her şey birbirine karıştı ki Nilgün Hanım. Zaman zaman kendinizi alıkoyamadığınız şeyler var hayatta. İşte bunları fark etmenin de bir iklimi oldu. Bir ne diyelim alanı oldu, bir zamanı oldu Ramazan insan için. Böyle düşünüyorum. Şimdi tabii bunları yaşatmışken insanın kendine tabii ki devam etme zorunluluğu da var. Ama yine de Kur'an'dan bir devamla gidelim. Lokman suresi lütfen bugün hatimler bitmiş olabilir, dualanmış olabilir. Ama özel yani Perşembe'ye özel açsınlar dinleyicilerimiz bir Lokman suresini.
Ne der
Lokman suresinde öğütler var, oğluna öğütler de bulunuyor Lokman Hekim. Yani bu o kadar ilginç ki zaten kendisi hikmetle ödüllendirilmiş bir peygamber. Yani hikmet dediğimiz şey de doğruyu yanlıştan ayırt etme yetisi demektir. O kadar süzme şeyler ki birincisi mesela Allah'tan sonra anne ve babayla ilgili bir öğüt geliyor. Onları üzme diyor. Onlara karşı çıkma. Onlara sana nasıl iyiliklerde bulundularsa sen de öyle iyiliklerde bulun. Allah'a isyan etme konusunun dışında böyle de bir şeyi var, ayrıcalığı var. Ama bunu nasıl anlamak lazım? Şimdi bu konunun çok çalışılması gerektiğini düşünüyorum bizim toplumumuzda. Çünkü en çok yozlaşan konulardan bir tanesi de bu. Bu anne babaya saygı, anne babaya hürmetin nasıl anlaşıldığını doğrusu ben çok iyi anlayamıyorum. Yani dini bilgiler açısından bunu böyle getirip bu şekilde sunduğunuz zaman işin içinden çıkamazsınız. Hep ayrıştırıyorsunuz anne babaların çocuklara karşı sorumlulukları, çocukların anne babalara karşı vazifeleri vesaire falan diyorsunuz da peki bu ikisi gerçekten yani birbirine karşı hangi konumda duruyor? Lütfen bunu bu ayetlere dayalı olarak anne babaları olmuş bitmiş bir yere çocukları da böyle zavallı ezik bir konuma koymayın diyorum
evet,
ben.
Evet.
Yani anne babalık böyle bir şey değil. Anne babalar da kendi hayat serüvenlerini tamamlamış varlıklar değil. Onlar da hala kendi imtihanlarını, kendi yolculuklarını yaşıyorlar. Yani onlara da o gözle bakmamak lazım. Onlara haksızlık olur. Onların da hataları var. Onların da hayatta kendileriyle ilgili duruşlarını geliştirebilmek için hala çok şeye ihtiyaçları var. Ama çocuklarının üzerinden bunları yaşamaya çalışıp bunu da işte bu Kur'an bilgisine dayandırdıkları zaman diyorum ki hayır orada bir duralım.
Evet.
Yani bu çocuk dediğiniz şey yarının annesi babası olacak olan varlık hani bu şekilde bir mahkumiyeti hak etmiyor. Mesela yani şimdi, bunu okudular ayeti ama işte düşünmek lazım. Okuyan anne babası oh biz rahatız deyip geçmeyecek. Çocuksa eyvah ben zaten yanmışım olan olmuş anneme babama da ne yapsam yaranamıyorum. Allah da zaten böyle söylemiş deyip geçmeyecek. Bu ne demek? Bunu anlamaya
onu
çalışacağız.
Onu idrak etmeye çalışacak. Şimdi yozlaşma deyince tabii önümüz bayram. Anne babalara saygı, eller öpülecek, dualar alınacak büyüklerin. Dolayısıyla bayrama da gelmek istiyoruz.
Tabii. Çünkü iyi bir konudan geçtiniz. anne baba konusundan iyi bir sıçrama yaşattınız şu an bize.
Evet, çünkü artık hani eskisi gibi değil. Bayramlarda ne yazık ki şartlar belki onu gerektiriyor. Birazcık ya. Daha tatillere ya. Çıkılıyor. Hatta reklamlarda da çok ya. Çocuklar ya. Gezsinler ya. Bu bayram bize gelmeseler de olur. O anne baba yine o hoşgörüyle, sevgiyle yaklaşıyor ya. Ama tabii büyüklerin de ellerinin öpülmesi, var. Dualarının alınması ya. Gerekiyor. Hani ne der Kur'an yani. Bu anlamda?
Çok fena yani öyle bir yerden girdiniz ki yine. Evet işte belki de bunu da düşünmek lazım. Bunu da düşünmek lazım. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? İnsanların yani böyle bir hayat içerisinde. Hani nedir bu böyle bir hayat derken siz çok güzel kelimeler kullandınız. Dediniz ki işte fırsatlar ancak bu şekilde oluyor. Evet yani gençler bir biçimde kendilerini hayatın içerisinde var etmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar, çok çalışıyorlar. Ben yani başkalarının aksine böyle düşünüyorum. Hı-hı. Ve o çalıştıkları içinde dolayısıyla kendilerine dinlenme zamanları olarak belki bayramları seçmiş olabilirler. Yani bunun kötü bir tarafı yok, bunun günah bir tarafı yok.
Evet.
Bu sadece aileyle aradaki ilişkinin, iletişimin normal zamanlarda, bayram dışındaki zamanlarda da nasıl yürüdüğüyle alakalı önemli. Bir şey.
Evet.
Ben öyle görüyorum.
Evet.
Çünkü yani normal zamanlarda arada bir kopukluk varsa ve zaten o sevgi,
bayramdan bayrama görüşülüyorsa o zaman
yıpranmışsa,
beklenir. Evet.
Asıl o zaman işte yani bari bayramda evet. olsaydı. Şeklinde oluyor. Bakın buna bir dikkat edin.
Evet.
Bu bir bakış açısı.
Evet.
Böyle olmadığı zamanlarda bakıyorum etrafımda benim de öyle insanlar var. Emin olun yani istiyorlar hani çocukları aman ne olacak çocuklar hani bir iki üç gün fırsat buluyorlar. Gitsinler, gelsinler, gelsinler, dinlensinler diyorlar. Bunu da diyen aileler var. Şimdi hı-hı. burada sıkıntı yok. İşte asıl sıkıntı o. Ama dediğim gibi yani bunların tek bir modele bağlanmaması gerekir. Herkesin kendi yaşayış biçimi içerisinde bunu anlamlandırması gerekir. Siz buna dini bir yaptırım uygulayıp bu günahtır derseniz işin içinden çıkamazsınız, yapamazsınız.
Evet.
Hayatın gerçekleriyle örtüşmüyor
evet.
çünkü.
Evet.
Ha, elbette ki akrabayı, taallukatı ziyaret etmek, işte ilişkileri iyi tutmak, sadece anne baba değil yakın insanlarla yakınlaşmak. Bütün bunların hepsinin normal işleyiş içerisinde de günlük hayatımızın içerisinde de zaten devam ediyor olması asıl istenen
şimdi, o. Şimdi hani tatil yerlerine gidiyoruz hı-hı. dedik ama yine oralarda da bir bayram bilinci var. Hı-hı. Sabahları kalkınca insanlar hı-hı. iyi bayramlar hı-hı. diliyorlar
tabii.
birbirlerine tanımadıkları insanlara bile
evet.
sokakta karşılaştıkları insan. Yani o bilinç var ama
evet.
ne yazık ki şartlar bu hale getirdi.
Tabii.
Sizin de söylediğiniz gibi ilişkiler önemli. Eğer bayramdan bayrama görüşülüyorsa o zaten
ya,
sıkıntı
ya.
O zaman bekleniyor tabii ki ama
bunu itiraf etmez hiç kimse
evet.
çünkü bu acı bir şey zaten
evet, evet.
ama işte oraya yapılan yatırım nedir yani siz günlük hayatınızda bunları nasıl yapabildiniz de ondan sonra
hı-hı.
böyle bir şeyi sonuç olarak bir
evet.
sıkıntı olarak sunuyorsunuz ve bundan
evet.
üzüntünüzü belirtiyorsunuz. Elbette bayramlar sevinme günleri. Çünkü yani düşünsenize hani oruç ibadeti için düşünecek olursak bu kadar büyük bir ciddi mücadeleden, nefis mücadelesinden çıkıyorsunuz ve bir şeyi başardığınızı düşünüyorsunuz. Gerçekten bu böyle. Hani bunu sadece oruç tutanlar açısından düşünmemek lazım. Yani insanın kendisi oruç tutamayabilir ama diyelim ki eşi tutar, çocuğu tutar. O onlarla birlikte o sofraları hazırlar, oraya oturur. Bunun manevi hazzını alır. Bu da bayramlık bir şeydir.
Evet.
Bu da bayramlık bir şeydir. Yani bu o kadar önemli ki hiçbir şey yapamaz. Parasıyla insanlara diyelim ki davetler verir. Bu da manevi hazza sebep
evet,
olan şeylerdir.
Evet.
Yani bu Ramazan'da etkilenmeyen çok az insan var.
Hı-hı.
Olumlu anlamda diyorum.
Evet.
Herkes bir biçimde bir yerinden kendisini bu ibadete kattı ve dolayısıyla hepimiz Allah'a bin şükür bayramı hak ettik diye düşünüyorum.
Evet.
İnşallah o günlerde de sevinçle bir araya gelip yani olumsuzları çağırmadan hani öyle
evet.
olsaydı böyle olsaydı diyerek
hı-hı.
değil neyse var olan durumun sevincini mutluluğunu yaşamakla ilgili birbirimizi teşvik edelim
evet.
istiyorum.
O sevinçle o mutlulukla
evet.
nice güzel bayramlarda dileyelim dinleyicilerimize.
Peki.
Ama şunu da yineleyerek bitirelim. Kur'an bir öğüt
evet.
diyor dedik baştan beri. Dileyen herkes aslında Kur'an'dan o öğütleri alabilir. Yeter ki açık tutsunlar bir başucu kitabı olsun, okumaya devam etsinler.
Evet, bu akşamın dersi de Lokman Suresi. Lokman Suresi. Bunu da tekrar ediyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Remziye Ege. Yine birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sonuna geldik. Bugün de Hayatın Sesleri'nin Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Sevgili Recep Özlem yayınımızı sizlere ulaştırdı. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Özel yolculuk köşemizde tekrar teşekkür ediyoruz. Ve yarın 15 haberleri sonrasında yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.